Merhabalar, ben Görkem Gömeç, namı diğer Çevirici Geek. Bugün günlerden Salı, tarih 28 Eylül 2021. 2021 yılının 39. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın önüne çıkan ve iklim krizi ile sürdürülebilir yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. İmza atan ilk ülkelerden olsa da Paris Anlaşması'nı mecliste onaylamamış 6 ülkeden biri olan Türkiye, en sonunda bunu değiştirme yolunda önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kesin olarak Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağını açıkladı. Erdoğan, son dönemde kaydedilen mesafelerin adaletsizlikleri ortadan kaldırdığı için böyle bir karar alındığının da altını çizdi. Sadece Paris İklim Anlaşması değil, Erdoğan 2053 vizyonlu ve yatırım, üretim, istihdam politikalarında köklü değişikliğe yol açacak bir net sıfır eylem planında Glasgow'da düzenlenecek COP iklim değişikliği zirvesine önce onaylamayı planladıklarını belirtti. Erdoğan son dönemde Avrupa Yeşil Mütabakatı'na yönelik eylem planlarında hazırlandığına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projelerinin geri dönüşümünde 9 puan artırdığında dikkat çekti. Bununla beraber daha önceki bültenlerden de hatırlayacağınız gibi Türkiye'de eylem planı olması demek planların gerçeğe dönüşeceği anlamına gelmiyor maalesef. Müsilaj, kuraklık, tarım ürünleri gibi konularda eylem planları da yapılmış durumda ama bu konularda atılan adımlar oldukça minimal. Ama bu sefer durum biraz farklı gibi. Gelin nedenlerine beraber bakalım. Şimdiden altını çizelim, Paris İklim Anlaşması'nın onay sürecine başlaması güzel bir karar. Ama çok geç atılmış bir karar aynı zamanda. Özellikle Türkiye'nin G20 ve OECD ülkelerinden biri olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'nin uluslararası karar mekanizmalarına katılmakta 6 yıl geç kaldığını görüyoruz. Bu 6 yıl gecikmenin arkasında Türkiye'nin kendisini bir geçiş ekonomisi olarak görmesi ve bundan dolayı oluşturulan iklim finansmanına erişmeye isteği vardı. Peki bu konuda değişen bir şey oldu mu? Hayır. Öyleyse Erdoğan'ın bahsettiği değişen adaletsizlikler ne olabilir? Burası biraz muallak. Açıkçası Türkiye geçiş ekonomisi girişimini gelecek COP toplantısında da yapacağı benziyor. Bununla beraber değişen asıl şey uluslararası politik ve ekonomik süreçler oldu. ABD'de Joe Biden'ın başkan seçilip Paris İklim Anlaşması'nı yeniden onaylanması ve Avrupa Birliği ile birlikte Çin üzerine yaptıkları baskı uluslararası politikadaki en büyük değişimler. Öyle ki Çin de Birleşmiş Genel Kurulu'nda aynı gün içerisinde uluslararası yeni kömür projelerine destek vermeyeceğini açıkladı. Özellikle Türkiye'deki kömür projelerinin önemli bir miktarının finansal kaynağın Çin'den geldiği düşününce bu Türkiye'nin de uluslararası yatırım politikalarını değiştirmiş oldu. Hem politik hem de ekonomik olarak Türkiye'nin yeşil mutabakat sürecine artık zorunlu olarak uyum sağlaması gerekiyor. Türkiye'deki ihracatın yarısının Avrupa Birliği'ne yapılması, eğer çevre dostu değişimler uygulanmazsa sınırda karbon vergisi riskiyle de beraber geliyor. O yüzden kısa bir süre içerisinde Türkiye'de kömürden çıkış ve ulusal karbon vergisi sürecinin başladığını görmek şaşırtıcı olmaz. Buna ek olarak daha önce Dünya Bankası tarafından teklif edilen bir finansmanın yeniden teklif edilmesi de bu süreci hızlandırmış olabilir. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2018'in Eylül ayında Türkiye'nin Dünya Bankası ve iki ülkeyle bir tür anlaşma imzalayacak noktaya geldiğini belirtiyor. Bununla beraber anlaşmanın Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olması şartına bağlanmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın karşı çıkması bu finansmanın önüne geçmiş o zaman. Şimdi ise bu teklifin yeniden sunulduğu ve 3 milyar dolarlık bir yatırımının Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Şahin, bu tür finansman kaynaklarının ancak karbonsuz bir ekonomiye geçiş yolundaki projelere kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye'nin enerji dönüşümü için bu tür uygun kredilere ihtiyacı olduğunu belirten Şahin'e göre asıl soru kaybedilen yıllardan sonra nasıl bir eylem planı çizileceği. Açıkçası Türkiye'nin sera gazı salımını arttırmaktan azaltma yapan, daha önce hiç duyulmamış bir ulusal niyet beyanı ile yola devam etmesi artık çok zor görünüyor. Türkiye'nin şu an değişen iklimin gerçeklerinin göz önünde bulundurarak mümkünse 2030'a kadar karbon salımını ciddi oranda azaltması gerekmekte. Hem ekonomik hem de politik sebeplerden özellikle ithal kömürlü termik santrallerin kapanacağını düşündüğümüzde böyle bir azaltımın olma olasılığı çok yüksek. Ama yine de Türkiye'nin kendine adım adım bir kömürden çıkış takvimi hazırlaması gerek. Bununla beraber Türkiye'nin fosil yakıtları olan devlet desteklerini giderek azaltması gerekmekte. Bunun yerine Uluslararası Enerji Ajansı'nın da belirttiği gibi verimli teknolojilere, elektriklendirme projelerinde ve yenilenebilir enerjilere yapılacak yatırımlar karbon ayak izimizi azaltacaktır. Son olarak fosil yakıtlar üzerinden zarar görmüş toplulukların, köylerin adil bir şekilde dönüşmesi, mümkünse topraklarına geri dönmesi için devletin kolaylaştırıcı bir rol oynaması gerekmekte. İkizköy, Akbene Ormanı gibi alanlarda halkın kaybedilen yaşam ve tarım alanları için bir şekilde tazminat alması bu dönüşümü sadece çevre dostu değil aynı zamanda adil kılacaktır. Türkiye'nin aynı zamanda bu süreçteki sivil toplum kuruluşları ile yakından çalışması bu geçiş sürecinin en kolay şekilde yaşanmasını sağlayacaktır. Bir defa daha altını çizmek lazım. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı meclise onaylamaya sunması önemli bir adım ama asıl mücadele ve dönüşüm şimdi başlıyor. Bu dönüşümün adil bir dönüşüm olmasını sağlamak, iklim adaletini gerçekleştirmek ise burada oluşacak diyaloglara bağlı. Evet, haftanın öne çıkan haberlerini ele aldıktan sonra gelin kısa kısa diğer başlıklara bir göz atalım. Çin, uluslararası yeni kömür projelerine yatırım yapmayacağını açıkladı. Bu haftanın haberinde de belirttiğimiz gibi Çin artık gelişen ülkelere çevreci ve düşük karbonlu enerji desteği vereceğini ve bundan sonra Çin dışında kömürlü termik santraller inşa etmeyeceğini açıkladı. Bu karar 2015 yılından beridir Birleşmiş Milletler'in çağrısı ile içerisinde çoğunluğu AB üyesi olan 44 ülkenin yeni kömür santrali yapmama kararını da destekliyor. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi Paris İklim Anlaşması'ndan beridir kömürlü termik santrallerin %76'sı bir şekilde iptal olmuş durumda. Ama şu an devam eden projelerin yarısına yakınını Çin destekliyordu. Bu karar aslında tarihi bir karar ama maalesef Çin'in bu tarihten önceki kömürlü termik santrali için geçerli değil. Buna karşın Afrika'da Çin'in bazı projelerinde sıkıntılar olduğu belirmekte. Bir sorunlu termik santral ise Adana'daki Hunutlu Termik Santrali. Uzmanlar bu santralin artık ekonomik olarak getirisinin minimal olduğunu ve deniz kaplumbağaları olmak üzere birçok canlının hayatını tehlikeye attığını belirtiyor. Daçe'nin yürüttüğü 350 Org, Ken Yorup, Doğa Derneği, Ekosfer Derneği, HEAL ve WWF Türkiye tarafından Hunutlu Kömürlü Termik Santrali'ne karşı düzenlenen imza kampanyası 105 binden fazla kişi tarafından imzalanmış durumda. Sen de kömürlü termik santralin geleceğinin enerjisi olmadığını düşünüyorsan change.org/adanayatemizhava adresindeki imza kampanyasına destek verebilirsin. Küresel iklim grevinde iklim acil durumu ilan edilmesi istendi. 24 Eylül Cuma günü küresel iklim grevi için İstanbul'da bir araya gelen Fridays for Future, Youth for Climate ve Roots and Shoots'tan genç iklim aktivistleri iklim acil durumu ilan edilmesini istedi. Kalamış Parkı'ndaki Vegan Picnic'te pankart hazırlığı yapan iklim aktivistleri basın açıklamasını Kadıköy İskele Meydanı'nda yaptı. Her 3 sivil toplum örgütü de iklim krizinin ekonomik, sosyal ve ekolojik etkileri hakkında konuşarak hemen şimdi harekete geçmesini, iklim adalet çerçevesinde iklim acil durumu ilan edilmesi istediklerini belirtti. basın açıklamasının ardından Gazane'ye yürüyüş yaparak geçirdi. Burada ise Nil Kıyısı, Esmiyor Podcast ve genç iklim aktivistlerinin katıldığı forumları ile Nil İpek, Can Kazaz, Nova Norda ve Can Bonomo konserleri düzenlendi. Nil İpek konserinde Havada Hinlik Var şarkısı sırasında bunu termik santraline karşı kaplumbağa, Nova Norda'nın Dinozorlar şarkısı sırasında ise dinozor kostümü giymiş gençler ellerinde pankartlar ile şarkılara eşlik ettiler. Genç iklim aktivistlerinin iklim acil durumu çağrısına siz de destek vermek isterseniz change.org/iklimacildurumu adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve sürdürülebilir yaşama dair konularında öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Teknik sorunlardan dolayı ara verdiğim podcastlara da böylelikle dönmüş oldum. Umarım bir daha bu kadar ara vermeyiz. Bu gibi haberler ile gündemi ve çözüm önerilerini öğrenmek için beni, yani Çevirici Geek'i Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Çevirici Geek ile bu hafta podcastına ek olarak Aposto'da yayınlanan Çevirici Geek bülteni de bu podcastın e-posta olarak her hafta dijital posta kutunuza düşeceği bir haber platformunun parçası. Aposto'da yayınlanan Çevirici Geek bültenine ulaşmak için aposto.news.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.